Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 15 Şehriver 1401 Hicri Kameri 9 Safer 1444 ve Miladi 6 Eylül 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Aşura Hamasetinde Kadınların Varlığı ve İran'dan Dua Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irak'a teşekkür etti. Dünyanın dini liderleri İslam'ın kutsallarına yapılan hakareti kınama konusunda birleşti. İran, Kabil'deki Rus Büyükelçiliği yakınındaki terör eylemini kınadı. Siyonistler Şirin Ebu Akil'i şehit ettiğini itiraf etti. Avrupa Birliği Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik düşmanca açıklamalarının endişe verici olduğunu belirtti. Irak Ulusal Diyalog Toplantısı'nda 6 maddelik anlaşma sağlandı. Ve saldırgan Suudi Koalisyonu Yemen gemisine yine el koydu. Şimdi haberler.
İran'dan Bağdat Büyükelçisi bu ülke halkının Hüseyin-i Erbain ziyaretçilerini karşılama konusundaki cömertliğini takdir etti. Çok sayıda Müslüman ve diğer ilahi dinlerin takipçileri, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü, 40. yıl dönümü Erbain'den birkaç gün önce Necef ve Irak'ın diğer şehirlerinden Kerbela'daki kutsal türbesine ulaşmak için yürüyorlar. İslam'dan bildiğine göre İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazem Ali Sadık Arapça paylaştığı tweet'te Irak halkının çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçileri karşılaması ve onlara ev sahipliği yapmasını takdir ederek Hüseyin'i Hamaset'e katılanları selamladı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi ayrıca birlik, kardeşlik, özveri ve fedakarlık dersleri Irak halkının Hüseyin-i Erbain'in takipçilerine karşılama konusundaki cömertliğinden öğrenilmelidir şeklinde yazdı.
Dünyanın üç dini otoritesi İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı'nın mektubuna yanıt olarak İslam'ın kutsallarına yapılan hakareti kınadı. İran'ın bildirdiğine göre Eçmiyadzin Ermeniler Lideri 1. Caslık Gargin, Lübnan Silis Ermeniler Lideri 1. Caslık Aram Keşişyan ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi lideri 2. Patrik İlyay, İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı ve Politika ve Dini Diyalog Koordinasyonu Konseyi Başkanı Hüccetül İslam Muhammed Mehdi İmanipur'un mektubuna yanıt verdiler. Söz konusu dünyanın üç dini lideri İslam kutsallarına saygısızlığı kınarken dinlerin birliğini, inançları savunmanın, baskı ve aşırılığa karşı mücadele etmenin bir aracı olarak gördüler. Hüccetül İslam İmanipur son zamanlarda dünyanın dini liderlerine yazdığı mektupta Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'a saygısızlığı kınarken dünya liderlerinden dini inançların korunması ve benzeri saldırgan eylemleri kınama konusunda dünya liderlerinin birlik olmalarını istedi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümünün dış binalarına yapılan ve Rusya Büyükelçiliğinden iki üyenin ve çok sayıda Afgan'ın ölümüyle sonuçlanan terör eylemini ve saldırıyı şiddetle kınadı. İran Peresemi lideri'ne göre Nasır Kenani dün Rus hükümetine ve ülkenin Kabil'deki Büyükelçiliğinin iki üyesinin ailelerinin yanı sıra terör saldırısının diğer Afgan kurbanlarının ailelerine başsağlığı dilerken, Afgan yetkililerinden ülkedeki büyük elçiliklerin ve diplomatik yerlerin güvenliği sağlamak için daha ciddi önlemler almalarını istedi. Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği yakınlarında pazartesi günü düzenlenen terör saldırısında en az 20 kişi öldü ve yaralandı.
İran yerli uzmanların çabalarıyla dünyanın yeni nesil tıbbi teşhis kitleri üreten 8 ülke arasında yer aldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran bilgi tabanlı bir firmanın uzmanlarının çabaları ve kantitatif luminans kitlerinin üretimiyle İran, Japonya, Çin, Güney Kore, İtalya, Almanya, Fransa ve Amerika'nın yanında luminans tıbbi teşhis kitlerinin üreticisi oldu. Kantitatif luminans, insan vücudunun teşhis örneklerini inceleme hızına, doğruluğuna ve kolaylığına sahip dünyadaki en güncel ve en yeni tıbbi teşhis test yöntemidir. İran'da tasarlanmış ve üretilmiş olan bu kitler, dünyanın 7 farklı imalat ülkesinde yapılan tüm kantitatif luminans test cihazlarıyla uyumludur.
İran Gümrük Genel Başkanı'nın son 5 ayda İslam Cumhuriyeti üzerinden malların transit geçişinde %25'lik bir artış olduğunu açıkladı. İran'dan bildiğine göre Adriza Mukaddesi yaptığı açıklamada İran üzerinden mal geçişinin son 5 ayda %25 artışla 6 milyon tona ulaştığını duyurdu. Mukaddesi'ye geçen yıl İran üzerinden 12,5 milyon ton ürünün transit edildiğini işaretle bunun geçen yıl benzer döneme oranla %68 artış gösterdiğini belirtti. İran gümrük şefi bu büyümenin yaptırımlar altında gerçekleşmesi nedeniyle İran üzerinden mal geçişlerindeki artışın önemli olduğunu ifade etti. İran'dan 13. hükümetin 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış politikada dengenin kurulduğunu belirterek komşular ve bölge ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesinin dış siyasetinin önceliklerinden olduğunu duyurdu.
İsrail rejim ordusu Siyonist askerlerinden birinin Şirin Ebu Akilla'ya ateş etme olasılığının çok yüksek olduğunu kabul etti. Siyonist rejimin ulusal radyo ve televizyon kanalı Kan, İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya dayanarak soruşturmanın İsrail askerlerinin ateşinin muhtemelen El Cezire'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akilla'nın şehit olmasına yol açtığını gösterdiğini duyurdu. Siyonist rejim ordusunun açıklamasında aynı zamanda bu suçun faillerinin kesin olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığı İsrail'i asker tarafından gerçekleşmişse de yanlışlıkla ifade edildi. Şirin Ebu Akilla'nın şehadetinden bu yana medya ve kamuoyunun yoğun baskısı altında olan Siyonist ordusu aynı soruşturmanın İsrail askeri polisinde Şirin Ebu Akilla'nın şehadetine ilişkin ceza davası açmaya yettiğini de belirtti.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi üyesi, Türkiye'nin Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme ve Hayfa Limanı'na muhrip gönderme eylemini eleştirdi. İran Peresemi lideri'ne göre İyad Kaban yaptığı açıklamada, Türkiye'nin işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'na bir muhrip gönderme eylemi, Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleştiğinin bir onayıdır, dedi. Türk donanmasına ait bir destroyer 12 yıl aradan sonra cumartesi günü ilk kez işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Hayfa limanına girdi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi'nin üyesi, Türkiye'nin Siyonist rejime savaş gemilere göndererek desteğini açıklamasının yanı sıra Amerika'nın sözde NATO çerçevesinde savaş gemisi gündeme eyleminin de Filistin meselesi için tehlike, Filistinlilerin sırtından bıçaklanma ve Filistinli şehit ve yaralılara bir darbe olduğunu belirtti. İyad Kaban ayrıca Türkiye'nin politikasının Siyonist rejimi karada, denizde ve gökyüzünde uluslararası ve bölgesel halklara sahip bir rejime dönüştürme yolunda olduğunu ve bunun da Filistin milleti için kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da ırkçılığın ve İslamofobinin yükselişini eleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Ankara'da Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı, Fransız mevkitaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının yükselişinden duyduğu endişeyi dile getirerek, bu ülkedeki Türk ve Müslüman cemaatin, cami ve derneklerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz dedi. Çavuşoğlu ayrıca bazı Avrupalı politikacıların olumsuz açıklamalarını İslam karşıtlığının büyümesinin temeli olarak nitelendirdi. Avrupa ülkelerinde yayınlanan istatistikler aşırılık yanlılarının camilere yönelik saldırıları da dahil olmak üzere her yıl İslam karşıtı saldırıların arttığını gösteriyor.
Avrupa Birliği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik düşmanca açıklamalar olarak nitelendirdi. Sözleriyle ilgili derin endişesini dile getirdi. Bu açıklamalar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Yunanistan'ı Türk hava sahasını ihlal etti ve Ege Denizi üzerindeki Türk savaş uçaklarını rahatsız ettiği için ağır bir bedel ödeyeceği yönünde tehdit etmesinin ardından geldi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu sözcüsü Peter Stano bu alanda yaptığı açıklamada Türk siyasi yetkililerinin Yunan milletine ve hükümetine yönelik bu düşmanca açıklamaları bizleri büyük endişelendiriyor dedi. Geri kalan sorunların da barışçı bir şekilde çözülmesini de isteyen Stano, Türkiye'nin herhangi bir sözlü gelelimden kaçınmasını ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirmesine bağlı kalmasını bekliyoruz dedi. Avrupa Birliği'nin dış politika sözcüsü, Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir ve Avrupa Birliği üye devletlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir, dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin pazartesi günü Gence şehrinde TÜRAZ Kartalı 2022 ortak tatbikatına başladığını duyurdu. İRNA'nın bildirdiğine göre söz konusu bakanlığın bildirisinde bu tatbikatta arama kurtarma operasyonlarının yanı sıra etkileşim ve muharebe kabiliyetinin incelenmesi de gündemde olduğu ifade edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre söz konusu tatbikat 16 Eylül tarihine kadar devam edecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye birçok alanda geniş ilişkilere sahipler. 2021 yılında Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yaşanan 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ankara, Bakü'ye sayısız bilgi ve silah sağlamış ve bu ülkenin en büyük destekçilerinden biri olmuştu.
Türkiye'de son bir haftada 231 korona hastası hayatını kaybetti. İran'ın bildiğine göre Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ülkede bir haftada 80.020 yeni COVID-19 vakasının kaydedildiğini duyurdu. Fahrettin Koca ayrıca 15-21 Ağustos tarihleri arasında 80.020 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 231 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Halihazırda COVID hastası olan Koca, vatandaşlarına koronaya karşı kişisel önlemlere uymalarını tavsiye ederken, bu ülkede hiçbir koşulda koronanın sert düzenlemeleri ve katı kısıtlamaları uygulamayacak dedi. Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre bu ülkede toplam korona vakası 16.751.868'e COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100.631 kişiye ulaştı.
Irak Ulusal Diyaloğu'nun ikinci oturumuna katılanlar siyasi krizden çıkış için bir yol haritası çizmek amacıyla teknik bir ekibin oluşturulması konusunda anlaştılar. El Sumeri'nin haberine göre Irak Başbakanı'nın medya ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Dörtlü Cumhurbaşkanı, siyasi parti ve grup başkanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak işlerinden sorumlu temsilcisi dün pazartesi günü Mustafa El-Kazimi'nin davetlisi olarak ve ulusal diyalog planının uygulanmasına devam etmek amacıyla ortak bir toplantıya katıldılar. Irak'taki son siyasi gelişmeler incelendiğinde şu sonuçlar elde edildi. 1. Bu toplantıya katılanlar mevcut gelişmelerin ve siyasi farklılıkların, istikrarın sağlanması ve ülkeyi krizlere karşı korumanın ulusal sorumluluğu olduğunu, ortamın sakinleştirilmesi, gerilim ve şiddetin önlenmesine yönelik çabalara destek olduğunu vurguladılar. 2. Bu toplantıda ülkedeki krizden çıkmak ve görüşleri birbirine yaklaştırmak için ulusal bir yol haritası hazırlamak için farklı siyasi gruplardan temsilcilerin katılımıyla teknik bir ekibin oluşturulması da onaylandı. 3. Irak'ın yasal kurumlarının harekete geçirilmesi ve yeni bir hükümetin kurulması için yasal prosedürlerin yerine getirilmesinin gerekliliği vurgulandı. 4. Bu toplantıda Sadr Hareketi mensuplarından yeniden teknik ve siyasi toplantılara katılmaları istendi. 5. Bu toplantıda hazır bulunan siyasi liderler, siyasi ortamın sakinleştirilmesi ve herhangi bir gerginliğin önlenmesi gereğini de vurguladılar. 6. Bu toplantıya katılanlar, Irak hükümetinin yapısında reform yapılmasının gerekliliğini de vurguladılar.
Irak'ın Erbil ilindeki yerelkaynaklar, Erbil ilinin Halifan bölgesine çok sayıda roket atıldığını bildirdi. Soran şehri valisi Helgord Şeyh Nacib, Şafak News internet sitesine pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, Irak Kürdistan'ın Erbil eyaletinin Soran kentine bağlı Halife ilçesi sınırındaki Teravih köyüne 4 roketin isabet ettiğini söyledi. Füzelerin fırlatma kaynağı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirten Şeyh Necip, Sadr'ın can kaybının olmadığını sözlerine ekledi.
Suriye güvenlik güçlerinin Dara'nın eteklerinde düzenlediği operasyonda önde gelen bir IŞİD teröristi öldürüldü. Suriye şehirlerinin özgürleştirilmesine ve IŞİD tekfirci grubunun sözde hilafetinin sona ermesine rağmen bu grubun üyeleri birkaç kişiden oluşan küçük gruplar halinde zaman zaman askerler ve sivillere saldırarak insani ve maddi kayıpların yaşanmasına sebep oluyorlar. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre bir güvenlik kaynağı, bu ülkenin güvenlik yetkililerinin Suriye'nin güneyindeki Dara banliyosunda Ebu Kasım el-Gurbavi olarak tanınan Muhammed İyad Abdurrazzak adlı teröristi özel bir operasyon düzenleyerek öldürdüğünü duyurdu. Güvenlik kaynağı el-Gurbavi geçtiğimiz aylarda Suriye ordusuna ait otobüsleri hedef almakta dahil olmak üzere birçok suikast ve terör saldırısına karışan bir terörist olduğunda sözlerini ekledi.
Yemen petrol şirketi saldırgan Suudi Emirlik Koalisyonu tarafından bir başka gemisine el konulduğunu duyurdu. El Mesire kalanından dün bildiğine göre saldırgan Suudi Koalisyon Yemen'in bir başka gemisine el koymasıyla şimdiye kadar el konulan gemi sayısı 10'a yükseldi. Bu bağlamda Yemen petrol şirketi bu eyleme tepki göstererek Yemen'in ablukasından ve petrol türevlerini taşıyan gemilere el konulmasından kaynaklanan insani ve ekonomik sonuçlardan Suudi Arabistan ve Birleşmiş Milletler'in saldırgan koalisyonunu tamamen sorumlu tuttu. Yemen petrol şirketinin resmi sözcüsü Esam el-Mutavakkal, ateşkesin uzatılmasına rağmen Suudi saldırgan koalisyonunun yakıt taşıyan gemilerin Yemen'in Hudeyde limanına girmesine izin vermediğini, bu limana daha önce girmiş olan yakıt taşıyan gemiler ateşkesin ilk turuna ait olduğunu, ateşkesin de uzatılmasına rağmen saldırgan koalisyon gemilerin bu limana girmesine izin vermediğini söyledi.
Ve Rusya ile Amerika arasında yaşanan diplomatik gerilimler nedeniyle iki ülke arasında yaptırım savaşları yaşanırken, Ukrayna'daki savaşın ardından ülkeler arası yaptırımlar zirveye ulaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 25 Amerika vatandaşının daha yaptırım listesine dahil edildiğini duyurarak, Rusya'nın yayınladığı 25 kişilik listede Amerikalı ünlü oyuncular Sean Penn ve Ben Stiller'in de yanı sıra Amerika parlamentosundan Cumhuriyetçi ve Demokrat grubundan senatörler de yer aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinciler, sabah haberlerine dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Suudi Koalisyon yakıt gemilerine Yemen'e giriş izni vermemesiyle ilgili. Yemen'de ateşkes Haziran ve Ağustos aylarında iki kez uzatılırken Suudi Koalisyonu Yemen'i ablukaya devam ediyor ve özellikle akaryakıt taşıyan gemilerin bu ülkeye girişini engelliyor. Yemen'de Birleşmiş Milletler'in çabalarıyla sağlanan mevcut ateşkes 2 ay süreli 2 Nisan 2022'de yürürlüğe girdi. Bu ateşkes Haziran ve Ağustos aylarında 2 ay daha uzatıldı. Son kez uzatılan ateşkes süresinin bitmesine 1 ay kaldı. Sana'a merkezli Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ise hem sahada hem de siyaset sahnesinde ateşkese bağlı kaldı. Aynı dönemde Suudi Koalisyonu ateşkesi ihlal ederken Yemenlilere yönelik cinayetlerine devam etti ve halen bu siyasetine devam ediyor. Bu doğrultuda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Dares ise Birleşmiş Milletler Yemen İnsani İşler Koordinatörü William Gracely, Yemen'e ait olan 9 petrol gemisinin Cibuti'de denetlenmelerini ve gerekli izinlere sahip olmalarına rağmen Suudi Koalisyon güçleri tarafından el konularak gemilerin Yemen'e girişine izin verilmediğini duyurdu. Görünüşe göre Yemen'deki Suudi Koalisyon'un petrol konusuna odaklanmış durumda. Bir yandan Suudi Koalisyon Yemen petrolünü yağmalamasını amaçlıyor. Bu kapsamda Yemen Petrol ve Madenleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 2018'den bu yılın Temmuz ayına kadar olan dönemde yağmalanan ham petrol miktarının 130 milyon varil olarak tahmin edildiğini ve toplam değerinin geçen Temmuz'a kadar 9 milyar 500 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Öte yandan Suudi Koalisyon yakıt taşıyan gemilerin Yemen'e girmesini engelliyor. Dolayısıyla Suudi Koalisyonu bir yandan Yemen halkının Batı Asya'nın en yoksul Arap halkları arasında yer aldığı ve petrolda bu ülke gelirinin önemli bir bölümünü oluşturduğu halde Yemenlileri petrol gelirlerinden mahrum bırakırken diğer yandan yakıt taşıyan gemilerin girişini engelleyerek hem insanların yaşamlarını hem de sağlık ve tıp kurumları başta olmak üzere ülkenin diğer kurumlarının faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlık kurumları akaryakıt yetersizliği nedeniyle faaliyet yapmadığı takdirde Yemen halkına ciddi zararlar veriliyor.
Bu arada Suudi Koalisyonu Yemen'e yakıt taşıyan gemilere el koymaya devam ederek Birleşmiş Milletler'in kararını umursamadığını göstermiş oluyor. Zira bu gemiler Birleşmiş Milletler tarafından gerekli belgelere sahipler. Aslında Suudi Koalisyonu bu eyleme özellikle Yemen krizinde Birleşmiş Milletler'in rolünü etkilemekte ve bu örgütün kararlarının uygulanma garantisinin olmadığını göstermektedir. Birleşmiş Milletler'in de Suudilerin cinayetlerine karşı pasif kalması ve Birleşmiş Milletler'in verdiği izinlere dikkate almaması, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler'e eleştirmesine neden oldu. Bu bağlamda Yemen Petrol Bakanı Yemen ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörü ile yaptığı görüşmede Birleşmiş Milletler'in pasifliğini eleştirerek bu teşkilatın Yemen halkına karşı görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen işlerinden sorumlu İnsani İşler Koordinatörü William Gracely bu örgütün Yemen halkının petrol ürünlerine olan ihtiyacının farkında olduğunu ifade etti. Suudi Koalisyonu'nun ateşkesi sürekli ihlal etmeye devam etmesi ateşkesin devamını tehlikeye atabilir. Zira bir yandan Yemenlilerin ateşkesin devam etmesinin faydasız olduğunu görmeleri ve hem Birleşmiş Milletler'in itibarını sorgulamalarına da sebep oluyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın taarruz silahlarının Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatına devam edilmesi konusunda. Amerikan gazetesi Wall Street Journal bir haberde Amerikan ekonomik krizinin ve Çin ile olan ticaret rekabetinin yaşandığı bir dönemde Amerika'nın başkanı Joe Biden'in silah satışlarını hızlandırmaya ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah ihracatı yasağının kaldırılmaya karar verdiğini duyurdu. Bu gelişmeler Suudi koalisyonun Yemen'e karşı işlediği birçok savaş suçuyla ilgili raporları yayınlanıyor. Avrupa ülkelerine ve Tayvan'a silah satışı vaadini ek olarak Biden yönetimi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırgan Amerikan silahlarının satışına yönelik ambargoyu kaldırdı. Daha önce Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Temmuz 2022'nin başlarında Patriot füze sistemi ve ilgili ekipmanın Suudi Arabistan'a 3,05 milyar dolar değerinde ve TAD füze savunma sisteminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2,25 milyar dolar değerinde satışını kabul ettiğini duyurdu. Amerika askeri silahlarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışının onaylanması, Joe Biden'in yakın zamanda Amerika Başkanı olarak Suudi Arabistan'ı ilk kez ziyaret etmesinin ardından geldi. Görünen o ki hali hazırda yüksek enflasyon ve benzeri görülmemiş bir durgunlukla karşı karşıya olan Amerikan ekonomisinin olumsuz durumu Amerika hükümetini endişelendirmiş, bu yüzden Beyaz Sarayı dünyadaki müttefiklerine ve ortaklarına silah satışlarını arttırmaya teşvik etmesine sebep olmuştur. Fakat bu eylemler Biden'in önceki sözlerine aykırıdır. 2020 başkanlık seçim kampanyası sırasında Joe Biden, Suudi Arabistan'ı tecride sürüklenen bir ülke olarak nitelendirdi ve Suudi hükümetini insan hakları ihlallerinden sorumlu tutacağını söz verdi. Ancak bu konuda etkili herhangi bir adım atmadı. Joe Biden'in Ocak 2021'de göreve başlaması ve onunla birlikte hükümetin üst düzeyli yetkilileri, örneğin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Washington ve Riyad ilişkilerini gözden geçirileceğine dair açıklamaları ardından bu konuda temelden bazı değişikliklerin yapılacağı bekleniyordu.
Fakat Suudi rejimi silah satışının geçici olarak askıya alınacağına dair verilen tüm vaatlere rağmen hali hazırda Amerika'nın Batı Asya ve Fars Körfezi'nde başlıca müttefiki olarak Suudi rejimine karşı genel siyasetlerinin hala çok boyutlu savunma ve destek ekseninde olduğu görülüyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki askeri yardım ve işbirliği süreci devam ediyor. Arap dünyası siyasi meseleler uzmanı Taha el-Ani'ye göre Joe Biden hükümeti Suudi Arabistan'a karşı Trump hükümetinden farklı bir politika izlese de Washington ile Riyad arasındaki askeri tatbikatlar durmadı. Şubat 2021'de Biden, Amerika'nın Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırısını ve ilgili silah tedarikindeki desteklemeyi bırakacağını duyurdu. Gerçi Washington, Suudi koalisyonun Yemen'deki acımasız savaşının devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah göndermeyi de geçici olarak durdurdu. Fakat bu sözde kısıtlama sadece saldırı silahları için uygulandı. Bu nedenle Ekim 2021'de Biden hükümeti Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık havadan havaya füze ve ilgili ekipman satmayı kabul etti. Amerika'nın Suudilere karşı sert tutumundan sessiz sedasız gerek çekilmesi, Biden'in Suudilere silah satışını askıya alma kararını duyurduğunda Amerika'nın asla kendi ülkelerinden petrol almak ve silah satmak için göz ardı etmeyeceğini söylediği bir ortama gerçekleşiyor. Görünüşe göre Biden yönetimine Washington-Riyad ilişkilerine gözden geçirme ve Suudi rejimine karşı daha katı tedbirler konusundaki ilk iddiasına rağmen ancak Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki uzun vadeli ve jeopolitik çıkarları Washington'u Riyad'a karşı tutumunu kademeli olarak değiştirmeyi zorladı. Ayrıca Biden'in Suudi Arabistan'a yaklaşımı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yumuşadı. Hatta Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyarette Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman ile görüştü. Bunun sebebi Amerika ve Batılı ortakları Suudi Arabistan'ın dünya piyasalarına daha fazla petrol sunmasını böylece Rusya'nın yokluğundaki boşluğu doldurmaya çalışmalarıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Şehriver 1401, Hicri Kameri 9 Safer 1444 ve Miladi 6 Eylül 2022 Salı. ...1407 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Safer 37'de Allah Resulü'nün önde gelen sahabesi ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yakın yarenlerinden Ammar Yasır, Hazreti Ali'nin askerleriyle Muaviye güçleri arasında vuku bulan Sıffeyn Savaşı sırasında şehit düştü. Ammar Yasır, Peygamber Efendimizin hicretinden 57 yıl önce dünyaya geldi ve değerli babası ve annesi Yasır ve Sümeyye, İslam'ın ilk şehitleri sayılırlar. Küfrün kötü davranışları karşısında dik duruş sergileyen Ammar, Allah Resulü'nün savaşlarında daima Peygamber'in yanındaydı ve Hazreti Muhammed'in özel ilgisine mazhar oldu. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Şehriver 1357'de İran'da inkılapçı Müslüman halkın despot şah rejimine karşı başlattıkları mücadelenin doruğa ulaşmasıyla birlikte İran genelinde geniş gösteriler düzenlendi. Bu yüzden şah rejimi halkın kıyamından paniğe kapılarak her türlü gösterinin düzenlenmesini yasakladı. Ancak İslam inkılabının rahmetli lideri İmam Hümeyni Irak'ın Necef-i Eşref kentinde bir bildiri yayımladı ki bu bildiride halktan şaha karşı kıyamı sürdürmesini istedi. Bu bildirinin bir bölümünde İmam Hümeyni İslami amaçlara ulaşma yönündeki protestoların ibadet olduğunu vurgularken şunları buyurdu. Yüce Allah'tan hareketin daha da genişlemesi ve zulüm ve baskının yok oluncaya kadar başlatılan gösterilerin doğruya ulaşmasını niyaz ediyorum. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Şehriver 1361'de Tahran'ın kalabalık caddelerinin birinde bir bombanın infilak edilmesi neticesinde onlarca insan şehit edilip yaralandı. Bu korkunç ve cinayetkar terör eylemi sözde halk mücahitleri olarak bilinen münafıklar örgütü tarafından gerçekleşti. Bugüne kadar inkılap karşıtı terör örgütlerince gerçekleştirilen eylemler sırasında 17 binden fazla insan şehit düşmüştür. Bu örgüt batılı devletlerce himaye ediliyor. ...48 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Şehriver 1353'te Şia mezhebi taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Mahmud Hüseyin Şahrudi vefat etti. Hicri Şemsi 1262'de İran'ın kuzeydoğusundaki Bestam kenti yakınında dünyaya gelen Şahrudi, dini eğitimini bu kentte bitirdi. Ardından eğitimini tamamlamak için Meşhed ve Necef-i Eşref'e gitti. Nihayet içtihat makamına ulaştı. 1023 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Safer 421'de Müslüman bilim adamı, tarihçi ve düşünür Ebu Ali Moskuya vefat etti. Hicri Kameri 320'de günümüz Tahran'ın yakınındaki Rey şehrinde dünyaya gelen Moskuya, kendi dönemindeki yaygın olan bütün bilimlerde üstad idi ve tıp, kimyagerlik, tarih ve felsefe dallarında geniş araştırmalarda bulundu. İbni Moskuya, Aristo ve Farabi'den sonra Salis Muallim lakabını aldı. Genelde Arapça telifleri bulunan İbni Moskuya'nın önemli eserlerinden Tehzibul Ahlak eseri Hacı Nesreddin Tusi tarafından Farsça'ya tercüme edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sivas'ta sahaya inen Devlet Bahçeli altılı masaya yüklendi.
Yeni Asya.
Bütçede para kalmadı.
Milli Gazete.
Üretimin enerjisi kalmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. İrfan Hüseyin Yıldız 4 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Ekonomi büyüdü ama biz büyümedik" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yılın ilk yarısındaki büyüme performansımızı gösteren milli gelir verileri hafta başında yayınlandı. 2022 yılı ikinci çeyrek büyümesi bir önceki gelen aynı çeyreğine göre %7.6 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. İlk 6 ay büyümesi ise %7.5 olarak gerçekleşti. Makroekonomik parametrelerin çoğunun bozuk olduğu bir dönemde moral veren bir gelişme gibi görünüyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öncelikle milli gelir büyümesinin doğru tespiti, enflasyon oranının doğru tespitinden geçiyor. Aksi halde enflasyondan arındırma amacıyla kullanılan gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi yanlış sonuçlar verir. Bu durumu not ettikten sonra büyümeye yönelik tespitlerimi yapmak amacıyla bu yazıya başlıyorum. Anlaşılan hükümet büyüme hedefini öncelemiş vaziyette ve seçime giden yolda kendisine en fazla oy katkısını büyümenin getireceğini düşünerek bu hedefine çok önem veriyor. Diğer makro hedefleri ise cari açık, enflasyon, gelir dağılımı, bütçe açığı ve benzeri şimdilik göz ardı etmiş durumda. Büyümeyi nasıl gerçekleştirdik diye harcama yöntemiyle baktığımızda şunları görüyoruz. Önceki çeyrekte olduğu gibi iç talebin yıllık büyümeye katkısı ilk sırada yer alıyor. İç talep içinde ise özel tüketimin katkısı belirgin şekilde artmış durumda. İkinci sırada ise son bir yıldır azalan bir trende girse de ihracat geliyor. Yatırım ve kamu tüketim harcamalarının büyümeye katkısı çok zayıf görünüyor. Yani yatırım ile büyümediğimiz bir dönem daha geçmiş oldu. Son iki dönemde stokların büyümeye katkısının negatif olduğunu görüyoruz. Büyümenin zorlandığı dönemde stokların yeniden pozitif katkı yapacak biçimde kullanılabileceğini gelecek için olumlu bir tespit olarak söyleyebiliriz. Büyüme hedefini yatırımları arttırarak gerçekleştireceğini açıklayan bir ekonomi yönetimi için bu amaca hiç uygun olmayan, hatta bu politikaları desteklemeyen bir sonuç ortaya çıktı. İkinci çeyrekte yatırımlardaki daralma ve ithalattaki artış toplam büyümeyi aşağı çeken bir etki yaptı. Bu dönemde daralan sektörler önceki çeyrekte olduğu gibi tarım ve inşaat oldu. Her iki sektörde de daralma belirginleşti. İnşaat sektöründeki daralma ikinci çeyrekte %10,9 olurken büyümeyi 0,68 puan aşağı çekti. Tarımdaki daralma ise %2,9 ile büyümeye 0,12 puan negatif etki yaptı. Tarımdaki daralma Türkiye açısından başka problemlere de işaret ediyor. Üretim yöntemiyle hesaplanan milli geliri ikinci çeyrekte finans sektörü %26,6, hizmet sektörü %18,1 ve sanayi sektörü %7,8 büyümeyle yukarı çekti. Burada sanayi sektörü dikkat çekiyor. İlk çeyrekte de %8,2 büyümüştü. Ancak bu veriyi yatırımların artmadığı bir dönemde elde edilen bir büyüme olarak değerlendirmek, doğru analiz yapmak açısından önemli olacaktır. Bu büyüme bile yeni yatırımlara yol açmamış. Hükümetin bu durumu bir kez daha değerlendirmesinde fayda var.
Mehmet Kara, 4 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde "İşsizlik yok mu? Dediniz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2021 Haziran ayında İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 950 bin kişi iken, Haziran 2022'de 3 milyon 568 bin kişiye yükselmiş. İşkur verilerine göre son bir yılda kayıtlı işsiz sayısındaki artış 6.16 bin olmuş. TÜİK'in araştırması sonuçlarına göre ise 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerdeki işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puanlık azalış ile %10.3 seviyesinde gerçekleşti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Burada dikkat çeken durum, devletin iki kurumu TÜİK ve İşkur'un işsizlik sayıları tutmuyor. Bir kurum işsiz sayısı arttı derken diğeri azaldığını söylüyor. İşe başvurup iş bulmaktan ümidini kesenler bu sayılara dahil olmadığını da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta içinde Kütahya'da toplu açılış töreninde "Bir de unutmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş, iş çok ama ne diyor? Benim istediğim gibi iş yok." demesi işsizleri hayli üzdü. Devletin resmi kurumlarını da bir bakıma yalanlamış oldu. Peki gerçekten öyle mi? Türkiye'de işsiz yok mu? Mezun olduğu bölümde mi çalışıyor? Mühendislerin kasiyerlik, amelilik yaptığı doğru değil mi? Elbette işsiz de var, mezun olduğu bölümde çalışmayıp başka işler yapan da var. O zaman Erdoğan neden bunu söyledi, anlayan var mı? Ekonominin durumunu ortaya koyan bir göstergede vizesiz Türkiye'ye gelip alışveriş yapan Gürcü ve Bulgarların söyledikleriyle ortaya çıkıyor. Bir ilden başka bir ile giden gibi ülkemize gelen bu ülkelerin vatandaşları, "Çıksınlar, çıksınlar, gelsinler. 100 levayı 10 bin liraya bozdurup bol bol harcadık, doldurduk arabanın bagajını" diyerek Türk ekonomisinin aslında kıskanılacak durumda olmadığını gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Mehmet Faraç, 4 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Gafiletin Uykusu, Yandaşın Kurgusu" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2018 genel seçim şokundan AKP'nin büyük şehirleri kaybetti. 2019'daki yerel seçimlere kadar gelen süreçte gazetecisinden televizyoncusuna anketçisinden siyasetçisine kadar herkes çaresiz bir suskunluk içindeydi. Muhalefet partileri güç birliği yaparak 2019 yerel seçimlerinde zafer elde edince de AKP karşıtı tüm kesimler kuru halinde erken seçim, baskın seçim olacak diye beyhude propagandalar yürüttüler diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa bu köşede tam aksi savunuldu. Çünkü medyadan bürokrasiye, devletin en kritik kurumlarından iş dünyasına kadar her kesimi iktidar çemberinde tutan AKP'nin erken seçime gitmesi kendi ayağına kurşun sıkmasından başka bir şey olmazdı. İşte sonunda muhalefetten medyaya, uzman geçinenlerden anketçilere kadar herkes yanıldı. 2023'teki genel seçimlere 10 ay gibi bir süre kalmışken AKP'nin erken seçime gitmeyeceği bir zahmet anlaşıldı. Dünyanın hiçbir tarafında görülmemiş biçimde her hafta anket yaparak bir yandan muhalefeti gaza getiren, bir yandan da yeni kurulan partilerin sokaktaki devinimini görmezden gelerek masa başında dağıttıkları oy oranlarıyla partileri tırtıklayan anketçilerin gözden kaçırdığı çok önemli bir gerçek vardı. İşte siyasetin hem zaman sürprizlere gebe olacağını, aynı zamanda memleketin bir gaflet karanlığının içerisinde bocaladığını da kanıtlayan o sarsıcı gerçek, toplumun büyük bölümündeki derin sessizlikten başka bir şey değildi. Belki de dünya ülkelerinin %90'ında yaşanması halinde iktidarların defalarca yıkılacağı çok vahim olaylara rağmen bilinmez ama saldım çayıra, Mevlam kayıra anlayışı da ülkenin uçuruma sürüklenmesine büyük katkı sundu. İşte bu sürükleniş ve bir tuhaf gidişat içerisinde ülkeyi sarsan olaylar da ne yazık ki sıradanmış gibi hiç bitmedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 öğretim üyesinin görevine son verilmesi karanlık gidişatı değil de nedir? Üstelik aralarında sistem dinamiği konusunda uzman, Nobel Fizik Ödülü ön jürisinde olan hocalar da varmış. Profesörler üniversitelerden atılır da atanmayı bekleyen öğretmenlere ne demeli? Baksanıza sosyal medyada, BİM'de, A101'de, Şok Market'te Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla öğretmen çalışıyor şeklinde yapılan yorumlar hiç kimseyi utandırmıyor. Liyakat, torpil çekilişi içerisinde yandaş kadrolaşması utanç verici hale gelirken, Trabzon'da 10 temizlik işçisi kadrosuna 6000 kişinin başvurmuş olması da iktidardakilerin yüzünü kızartmıyor. Peki, İhale rezaletiyle bürokrasideki ürkütücü çarpıklığa bir kez daha dikkat çeken son vahim vakalara ne demeli?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hamasetinde kadınların varlığı. Thank you.
İmam Hüseyin aleyhisselamın sevgili kızı Fatıma şöyle diyor: "Kader bizim denizimizi sularla doldururken sizin deniziniz en ufak bir canlıyı bile suya doyurmuyor. Bu bizim suçumuz mu? Allah sahip olduğu inayeti nedeniyle istediği kişiye verir ve inayet sahibi olan Allah yücedir." Aşura kıyamının iki kademesi vardı. İlkin mücadele ve cihat, ikincisi ise mesajı ulaştırmak ve ifşaat yapmak. Eğer İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ilk etapla kalsaydı, Yezid hükümeti elindeki propaganda malzemeleri sayesinde kolaylıkla Aşura kıyamının mesajı ve içeriğini kendi lehine çevirebilir ve cinayetlerini halkın gözünden gizleyebilirdi. Ümeyye oğulları İmam Hüseyin aleyhisselam ve kendi muhaliflerini dinsiz, dünya malına düşkün ve isyancı olarak tanıtıyordu. Fakat Aşura kıyamı mesajcıları kıyamın hakkaniyetini aşikar ettiler. Esirler kervanının Kerbela'dan Kufe'ye ve daha sonra Şam'a hareket etmesi Ehl-i Beyt için tüm hüzün ve zorluklarına rağmen İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyam mesajını halka duyurmak ve Emevilerin planlarını alt üst etmek açısından önemli ve köklü bir role sahiptir. Kerbela esirleri toplumda İslam olarak herkese dayatılanın gerçek İslam ve peygamberin öğretilerinden çok farklı olduğunu, dinsizlik ve fesadı yaygınlaştıranın ise Emevi hükümeti olduğunu açıkladılar. Aşura kadınları arasında İmam Hüseyin aleyhisselamın Ehl-i Beyti en temel oyuncular olarak bu dünya çapındaki kıyamda rol aldılar. İmam Ehl-i Beyti kadınlarının Kerbela'dan Şam'a kadar ve tekrar Medine dönüşü yolundaki ifşaatçı konuşmaları Aşura kıyamının sonuca varmasında önemli ve etkin role sahiptir. Ehl-i Beyt kadınları halkın duygularını tahrik edip İmam Hüseyin aleyhisselam ve ailelerini ve hedeflerini açıklarken esirleri izlemeye gelenleri adeta büyülediler. Onlar açlık ve tüm zorluklara katlanarak kendilerinin izzet, keramet ve şereflerinin saygınlığını korudular. Esirlerin geçişi sırasında Kufa halkı onlara sadaka olarak ekmek ve hurma vermek isteyince İmam Hüseyin aleyhisselamın diğer kız kardeşi, "Ey halk, sadaka bizlere haramdır," dedi. Böylece kendilerinin peygamber hanedanından olduğunu herkese duyurdu. Zira Ehl-i Beyt'e sadaka haramdır. Fatıma İmam Hüseyin aleyhisselamın kızlarından biridir. Bu yüce kadın sahip olduğu fesahatle babasının hedeflerini açıklıyordu. İmamın vasiyetinde yazdığı gibi, "Bu Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib'in İbni Hanefi'yi olarak tanınan kardeşi Muhammed'e vasiyetidir. Ben azgınlık, makam, fesat ve zulüm yapmak için Medine'den çıkmadım. Ben ceddimin ümmetini ıslah etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, ceddim Resulullah ve babam Ali bin Ebu Talib'in gidişatı üzere hareket etmek için kıyam ettim." İmamın büyük kızı düşmana karşı tüm ihtişamı ile dururken şöyle buyurdu: Allah'ın bizi üstün kıldığı şeye haset mi ettiniz? Oysa bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Allah bizi sizinle ve sizi de biz ehl-i beytle sınadı. Bizim karşılaştığımız belayı güzelleştirip ilmini bizde karar kıldı. Biz Allah'ın ilim ve hikmetinin mahzeni, yeryüzünde de kanıtlarıyız. Allah lütfederek şehirleri ve kulları arasında bize ikramda bulundu. Ve peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile de bizi yarattıklarının birçoğundan açık bir şekilde üstün kıldı. Siz ise bizi yalanlayıp tekfir ettiniz. Bizimle savaşmayı helal sayıp mallarımızı yağmalamayı caiz gördünüz. Orada toplanan kalabalık hayretler içinde birbirlerine bakıp esefler içinde eyvahlar olsun biz ne yaptık? Bunlar Resulullah'ın ailesi diyerek ağlamaya feryat etmeye başladılar. Ağlama sesleri her tarafa yükselirken ey mutahharların kızı, yüreklerimizi yaktın, boğazlarımızı düğümledin, acımızı alevlendirdin, sesleri giderek yükseldi. Fatıma sustu. Fakat bir başkası konuşmaya başladı. Ve halkı bu facia hakkında düşünmeye yönlendirdi. O kadın, İmam Hüseyin aleyhisselamın kız kardeşi Ümmü Gülsüm'den başkası değildi. İslam'ın büyük alimlerinden Şeyh Saduk şöyle yazıyor. İbn-i Ziyad ona hitaben şöyle dedi. Allah'a şükürler olsun ki erkeklerinizi öldürdük. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm şöyle dedi. Ey İbn-i Ziyad! Eğer senin gözün Hüseyin'i öldürmekle aydınlanmışsa, bil ki onun ceddi onu görmekle gözleri aydınlanıyordu. Resulullah onu öper, omuzlarında gezdirirdi. Ey İbn-i Ziyad! Ceddi için bir cevap hazırla. Zira kıyamet gününde senin düşmanın olacaktır.
Tahran Radyosu.
Yezid'in toplantısında diğer kadınlar da Zeynep gibi halkı aydınlatmaya başladı. Esirler kervanı Yezid'in toplantısına girince vakur bir bayan Yezid'in dikkatini çekti. Kim olduğunu sordu. Sakine, Hüseyin'in kızı dediler. Bunun üzerine mel'un, sen Sakine misin diye sordu. Sakine cevap vermeden ağlıyordu. Yezid gerçekleri örtbas etmek için neden ağlıyorsun? Baban benim hakkaniyetimi inkar etti ve hakimiyet konusunda benimle savaştı dedi. Diğer ehl-i beyt kadınları gibi belagat ile konuşan Tahine, ey Yezid, babamı öldürmekle sevinme. O Allah ve Resulünü izliyordu. Hakkın davetine lebbeyk diyerek saadete ulaştı. Fakat senin sorgulanacağın gün de gelecektir. Fakat senin cevap verebileceğin nereden belli? Dedi. Tarihçiler, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir diğer kızı olan küçücük kızından, Rukiye'den söz ediyorlar. Daha 4 yaşında bir çocuk olan Rukiye, Kerbela faciasına şahit olmuş, ailesiyle birlikte esir düşmüştü. Esaret ve baba özlemiyle gece yarısı uykudan uyandı ve çok ağladı. Ağlama sesi Yezid'e ulaştı. Nedenini sordu. Rukiye'nin babasını özlediğini söylediler. Mel'un Yezid, Hazreti İmam Hüseyin'in mübarek başını ona götürmelerini emretti. Rukiye babasının başını görünce hemen kucağına aldı. Ve babasıyla acı yüklü bir dertleşmenin ardından vefat etti. Rukiye o yaşta belagatla konuşacak güçte değildi. Fakat günümüzde Şam'da olan mübarek mezarı her gün binlerce ehl-i beyt aşığını uğurlamakta. Onun türbesi kendine has azametiyle bu tarihi kıyamın ölümsüzleşmesinde önemli oranda etkili olup Emevilere karşı büyük kin ve nefrete sebep oluyor. Rübab, İmam Hüseyin aleyhisselamın eşidir. İmam Hüseyin'in konumunu çok iyi kavrayan, ona büyük bir aşk ile bağlanan, fedakar ve mümin bir kadındı. Kerbela yolculuğu sürecinde imamın yaveri olan Rübab, Ehl-i Beyt ile birlikte Mekke'den Medine'ye, oradan da Kerbela'ya kadar olan yolun zorluklarını aşk ile göğüsledi ve imamı asla yalnız bırakmadı. Rübab, sevgi, sadakat ve direniş sembolüdür. Düşüncelerinde hiçbir sarsılma yaşamadan eşi ve 6 aylık bebeğinin şehadetine Kerbela'da katlandı. Rübab da diğer Ehl-i Beyt kadınları gibi İmam Hüseyin'in eşsiz şahsiyetini savundu. İbni Ziyad'ın toplantısında İmam Hüseyin'in mübarek başını kucaklayıp öptü ve "Eyvah Hüseyin'im, asla onu unutmam." Düşmanlar onu vücuduna oklar sapladı. Ona oyun oynadılar. Cesedini yerde bıraktılar. Ondan sonra yağmur asla Kerbela çölünü sulamasın dedi. Rübab bir başka şiirde şöyle diyor. Her yeri aydınlatan nur Kerbela'da şehit oldu ve naaşı yerde kaldı. Ey Resulullah'ın oğlu, Allah sana mükafat versin. Sen bir dağ misali bizlere sevgi ve dürüstlüğünle bizi sarıp destekledin. Senden sonra kim yetimlerimiz ve yoksullarımız ile ilgilensin? Kim çaresizlere çare olsun? Senden sonra mezara kadar hep yalnız kalacağım. Rubab da İmam Seccat gibi İmam Hüseyin için çok ağlar ve hep onun için yas tutardı. Hatta bazı yazılara göre İmam Hüseyin'den sonra asla gölgede durmadı. Hep kızgın güneşin altından yürüdü. Rastladı üç perli bir peykan boğazına. Kimin dudakları değmişti o mübarek boğaza? Ya Rab, sen şahit ol bu mazluma. Titret arşı Ali asker kanıyla. Hüseyin baktı ki kesildi kuzunun ağlaması. Allah'ım benden taraf kabul et bu kurbanı, diyerek kılıcıyla kastı mesarını. Gidemedi heymigaha, rubaptan utandı. Savurdu o mazlum kanı göklere Hüseyin. Süsledi semayı o kanla Hüseyin. 6 aylık yavrusunu bile maşukuna armağan edendi Hüseyin. Kanatlandı arşa, o mazlum kurban dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızın devamında Kermanşah eyaletinden ayrılıp komşu eyaleti Hamedan eyaletini ziyaret edecek ve bu güzel eyaletin bazı turistik yerlerini tanıtacağız sizlere.
İran'ın batısında olmak her gezgini Hamedan'ı ziyaret etmeye zorluyor. İran'ın ilk krallık hanedanı, Medlerin ilk başkenti olan Hamedan, bunun dışında bu şehirde onlarca mezar ve tarihi kaynağın bulunması, İran'ın ve dünyanın en eski şehirlerinden biriyle tanışmamızı sağlıyor.
Dünyanın en uzun su mağarası olarak bilinen Ali Sadr Mağarası'nı ziyaret etmek, Hamedan'ı ziyaret etmenin önemli motivasyonlarından ve çekici ve unutulmaz bir parçasıdır. Bu mağara, Kebuder Ahang ilçesinin Ali Sadr köyü yakınlarındaki Sarı Kaya'nın yüksekliklerinde yer almaktadır. Mağara alanı, dolambaçlı koridorlara, çok sayıda dehlize ve geniş göllere sahiptir. Bu mağarayı görmek sadece tekneyle mümkündür.
Fransa'daki Molis Mağarası ve Avustralya'daki Chevalier ve Buchan mağaraları gibi dünyadaki birkaç mağaranın harikaları, Hamedan'daki Ali Sadr Mağarası'nın güzellikleri ve harikalarıyla karşılaştırılabilir. Mağaradaki su o kadar temizdir ki normal ışık ve çıplak gözle 10 metre derinliğine kadar görülebilir.
Tabii ki gölün suyu kireç tuzlarından varlığından dolayı içilmez ve bu gölde hiçbir hayvan yaşamamaktadır. Mağaranın çatısı bazı kısımlarda diğer unsurlara karışmıştır. Farklı hayvan şekillerinde ve geometrik şekillerdeki tortular gezginlerin hayal gücünü gerçekten tatmin ediyor. Öte yandan mağaranın taban kısmında yani su olmayan kısımlarda iğne, karnabahar, şemsiye veya falude şekilleri gibi çeşitli ve çekici şekillere sahip dikitler ya da sözde stalagmitler bulunmaktadır. Bunlar yazın temiz ve serin havası ve kışın sıcak ve keyifli havasıyla birlikte çok çekici ve görülmeye değer bir manzaradır ve ziyaretçiye tarifsiz bir atmosfer yaratmıştır. İlginç bir nokta, mağaranın içindeki havanın mutlak durgunluğudur. Mağarada bir mum yakarsınız, alevde hiçbir hareket göremezsiniz.
Şimdiye kadar mağaranın iç geçitlerinin yaklaşık 14 kilometresi keşfedilmiştir. Ancak bunların sadece 4 kilometresi açılıp aydınlatılmıştır ve görülebiliyor. Her neyse, Ali Sedr mağarasının yaratılışının başyapıtlarından biriyle karşılaşacaksınız. Kristal tavanlı dolambaçlı koridorlardan, dehlizlerden, yolun kıvrımlarından geçmek, duru suda kayıkla gezmek ve karada yürümek ve 3. ve 4. adaların büyük sarkıtlarının ve binlerce yılın geçmesi etkisiyle kartal pençesi ve iki başlı aslan gibi şekillerdeki heykellere ve tuhaf şekillere dönüşen taşları ve saçakları görmek kelimelerle anlatılamaz ve sadece gidip görmeniz gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Gencname teleferiği yemyeşil Abbasabad Vadisi'nin sonunda Hamedan şehrine 5 kilometre uzaklıkta ve tarihi yazıtların ve güzel Gencname şelalesinin yakınında yer almaktadır. Mağarayı gezdikten sonra Hamedan teleferiği ile güzel bir gün yaşayabilirsiniz. Bu teleferik Elvand Dağı'nın yeşil yüksekliklerinden biri yani Mişan Meydanı bölgesine doğru devam eder. Ayrıca Hamedan ve Elvand Dağı'nın birkaç kilometre batısında ve Gencname Meydanı'nda bulunan Hamedan'ın Gencname Turistik ve Spor Kompleksinin tarihi ve doğal cazibeleri görmezden gelinemez.
Gencname'nin taş yazıtları yemyeşil Abbasabad Vadisi'nin sonunda oyulmuş olan Hahamenş Dariush ve Haşayarşah dönemine ait yazılardır. Dağlık bölgenin güzel iklimi, ferahlatıcı Elvend Vadisi ve Mişan Ovası'nın güzel manzarası yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken bir cazibe oluşturmuştur. Bu turistik köyde çok yüksek olmasa da geniş olan Gencname Şelalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu eğlence kompleksinde Gencname teleferiği, Tarikdere kayak pisti, 200 metrelik asma köprü üzerinde yürüyüş ya da 500 metre uzunluğundaki bir kablo üzerinde bireysel uçuş deneyimini yaşayabilirsiniz.
Hamedan'a gidip de Baba Tahir Urya'nın anıt mezarını ziyaret etmezseniz gerçekten kendinize haksızlık etmiş olursunuz. 11. yüzyıl ortalarının İranlı mistik ve şair ve Dubeyti şairi Baba Tahir Urya'nın anıt mezarı Hamedan'da bulunmaktadır. Anıt mezarın iç alanında mozaik çini işçiliği ve çok zarif süslemeler kullanılmış ve mezarın iç kısmına göz alıcı bir etki kazandırmıştır. Bu anıt mezarın iç alanında 24 güzel taş parçası üzerine 24 dubeyti oyulmuştur. Bu anıt mezarın yanında Hamedan Eli El Sanatları Müzesi yer almıştır ve bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz.
Hamedan ayrıca bir başka ünlü bilimsel şahsiyetin mezarına da ev sahipliği yapıyor. Dünyada ünlü İranlı hekim, şair ve gizem dolusu Ebu Ali Sina'nın anıt mezarı aynı isimli bir meydanın ortasında yer almaktadır. İran bahçelerinden esinlenen çeşmeler ve eski çınar ağaçlarıyla oval bir meydan güzel bir gezinti yeri oluşturmuştur. Binanın planı ve çizimi Gombedi Kavus kentindeki en eski tarihi İslami yapı olan Kabus bin Vuşmgir kulesinden uyarlanmıştır. Müze olarak türbenin güney salonu, madeni paralar, toprak eşya ve M.Ö. 1000 yıllara ait keşfedilmiş nesnelerin saklandığı yerdir. Kuzey salonda bu Ali Sina'nın el yazmaları ve eserlerinden oluşan seçkin bir koleksiyon derlenmiştir.
Hamedan'ın cazibelerinin burada bittiğini düşünmeyin. Hikmethane Antik Tepesi, yaşına rağmen dünyada hala canlı ve önemli olan birkaç antik kentten biridir. Yunan tarihçi Herodot, bu şehrin her biri gezegenlerden birinin renginde olan yedi duvarı olduğunu söylemiş. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda bu bölgenin görkemli saraylarının yerinin aynı Hikmethane Tepesi'nde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu antik kentin dikkat çekici yanı düzenli ve gelişmiş su şebekesidir.
Hamedan'ın Nehavend kentinde Giyan Gölü adında daha az bilinen bir göl var ve bu bölgenin uzun tarihini gösteren eski çınar ağaçlarıyla bir tür kayıp cennet olduğu söylenebilir. Bol suyuyla Giyan serabı bu güzel ve el değmemiş doğayı yaratmıştır.
Kısacası güzel Hamedan doğal ve kültürel ve tarihi mekanlarla doludur. Eşsiz hayvan ve bitki türleriyle dolu Doğa Tarihi Müzesi'nden Yeşil Vadi'ye, daha doğrusu rengarenk Muratbek Vadisi'ne, güzel tuğla kubbesiyle İmamzade Hüseyin'e ve güzel kubbe örtüsü ile geleneksel kapalı çarşıya kadar bu antik ve değerli kentle ilgili açıklamamız sadece bir kısmı. Hamedan'ı ziyaret etmek, her gezgin için kesinlikle çekici ve unutulmaz bir turizm deneyimidir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran'dan Bağdat Büyükelçisi bir ülke halkının Hüseyin'i Erbay'ın ziyaretçilerine karşı olma konusundaki cömertliğini takdir etti. Dünyanın üç dini otoritesi İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı'nın mektubuna yanıt olarak İslam'ın kutsallarına yapılan hakareti kınadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümünün dış binalarına yapılan ve Rusya Büyükelçiliğinden iki üyenin ve çok sayıda Afgan'ın ölümüyle sonuçlanan terör eylemini ve saldırıyı şiddetle kınadı. İran yerli uzmanların çabaları ile dünyada yeni nesil tıbbi teşhis kitleri üreten 8 ülke arasında yer aldı. İran Gümrük ve Genel Başkanı son 5 ayda İslam Cumhuriyeti üzerinden malların transit geçişinde %25'lik bir artış olduğunu açıkladı. İsrail rejim ordusu Siyonist askerlerinden birinin Şirin Ebu Akila'ya ateş etme olasılığının çok yüksek olduğunu kabul etti. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi üyesi Türkiye'nin Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme ve Hayfa Limanı'na muhrif gönderme eylemini eleştirdi. Türkiye Avrupa'da İslam karşıtlığının yükselişini eleştirdi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isterseniz Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.